Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Azer 1404, Miladi 11 Aralık 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Sömürgecilik Podcast'i, İman Nuru, Düzenli Hayat ve Hidayet Hadisini dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İmam Hamenei, düşmanın hedefi inkılabın izlenimi ve İmam Hümeyni hatırasını silmek olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Amerika ve bazı batılı ülkelerin bağımsız devletlerin kimlik ve bağımsızlığını hedef aldığını söyledi. İran'ın Caracas Büyükelçiliği, Amerika'nın Venezuela'ya karşı eyleminin Karayipler'de bir korsanlık olduğunu söyledi. İranlı askeri yetkili, ahlaki değerler sivillere zarar vermemize izin vermez dedi. Ve Mısır, Tel Aviv'e Refah sınır kapısını çift taraflı açması için baskı uygulanmasını istedi. Şimdi haberler. İslami İran, Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha'nın mübarek doğum günü yıl dönümünde bugün baştan sona nur, sevinç ve coşkuya büründü. Bu münasebetle İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde de İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei ve binlerce Ehlibeyt muhibbinin katılımıyla coşkulu bir tören düzenlendi. Törende dünya kadınların efendisinin faziletlerini konu alan metiyeler, şiirler ve menkıbeler okundu. Salonda manevi bir atmosfer hakim oldu. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei yaklaşık 3 saat süren törende Hazreti Sıddık'a Tahire'nin doğumunu tebrik ederek şunları söyledi. İran halkı milli direniş sayesinde düşmanın bu milletin dinini, tarihi ve kültürel kimliğini değiştirme yönündeki sürekli çabalarını başarısız kılmıştır. İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei'nin konuşmasının uzun özetini haberin ardından dinleyeceksiniz. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, bölgenin karmaşık bir durumda bulunduğunu belirterek, uluslararası ilişkilerde tek taraflılığın hakim olduğunu ve Amerika ile bazı batılı ülkelerin bağımsız devletlerin kimlik ve bağımsızlığını hedef aldığını söyledi. Pezeşkian, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine çarşamba günü resmi bir ziyaret için Astana'ya gitti ve Başbakan Yardımcısı ile Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından karşılandı. Resmi karşılama töreni Perşembe günü Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi. İran Cumhurbaşkanı Tokayev ile yaptığı ikili görüşmede misafirperverliği için teşekkür ederek iki ülke halkı arasındaki derin kültürel ortaklıklara dikkat çekti. Bu bağların yüzyıllar boyunca İpek Yolu üzerindeki etkileşimlerin mirası olduğunu ve bu ortak geçmişin ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam bir zemin oluşturduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, iki ülke arasındaki ticaretin %40 oranında artış gösterdiğini belirterek, ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen yol haritasının hazırlandığını ve uygulanmaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca tarafların özel sektörün kapasitesinden daha fazla yararlanması gerektiğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Kazakistan'ın bağımsızlığından bu yana iki ülke arasında dostane ilişkilerin sürdüğünü hatırlatarak, komşularla ilişkilerin İran için özel önem taşıdığını ve İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'nin her zaman komşu ve özellikle Müslüman ülkelerle kardeşçe ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptığını belirtti. Pezeşkian, bölgenin ve uluslararası ortamın hassas koşullarına dikkat çekerek, Amerika ve bazı batılı ülkeler bağımsız devletlerin kimlik ve bağımsızlığını hedef alıyor. Bu şartlarda ikili ilişkilerin daha ciddi ve hassasiyetle geliştirilmesi zorunludur, dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Caracas Büyükelçiliği Perşembe günü Amerika'nın Venezuela kıyıları yakınında bir petrol tankerine el koymasını şiddetle kınayarak, bu yasa dışı eylemin uluslararası hukuk ve düzenlemelerin, özellikle de denizlerin ve deniz taşımacılığının dokunulmaz özgürlüğü ilkesinin açık ihlali olduğunu açıkladı. İran Büyükelçiliği yayımladığı bildiride, Amerika'nın Karayip Denizi'nde bir Venezuela tankerine el koyma girişimini hukuki temelden yoksun, yasa dışı ve uluslararası hukuk ile düzenlemelerin açık ihlali olarak nitelendirdi. Bildiride şöyle denildi: Amerika hükümetinin hiçbir meşru gerekçe olmaksızın Karayip Denizi'nde bir Venezuela tankerine el koyması, uluslararası hukuk ve düzenlemelerin, özellikle denizlerin dokunulmaz özgürlüğü ilkesinin açık ihlalidir. Büyükelçilik ayrıca bu eylemi tanımlamak için en uygun ifadenin Karayipler'de korsanlık olduğunu belirterek, Amerika'nın bu yasa dışı ve temelsiz girişimle kendi hedeflerini gayrimeşru yollarla ulusal egemenliği ihlal ederek, başkalarının haklarını çiğneyerek ve anarşizmi teşvik ederek gerçekleştirmeye çalıştığını vurguladı. İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, İslam Cumhuriyeti'nin stratejisinin savunma olduğunu belirterek, ahlaki değerlerin sivillerin hayatını tehlikeye atmaya veya kitle imha silahı üretmeye izin vermediğini söyledi. Tümgeneral Nozer Nemati, İran hiçbir saldırıda ilk adımı atmayacaktır. Bizim ahlaki stratejimizde sivillerin ve savaş alanında bizimle doğrudan çatışmaya girmeyen kişilerin hayatı tehlikeye düşmemelidir, diye konuştu. Komutan yardımcısı ayrıca şu ifadeyi kullandı: bazı operasyonlarda düşmanı beklenmedik kayıplarla yenme imkanına sahip olabiliriz. Ancak dini ve ahlaki değerlerimiz sivilleri öldürerek bu başarıya ulaşmamıza izin vermez. Tümgeneral Nemati şöyle ekledi: mesleki etik ilkelerimiz yeni ve gelişmiş teknolojilere sahip olmamıza rağmen kitle imha silahı üretmemize veya sivil tesisleri yok etmemize izin vermez. İspanya'nın Tahran Büyükelçisi çarşamba günü İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsüyle bir araya gelerek fikir tatilinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, İspanya'nın Tahran Büyükelçisi Antonio Sanchez Benedito ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bekai ayrıca şunları vurguladı: dünya giderek saldırgan tek taraflılık ve yasa dışı davranışlardan kaynaklanan tehditlere maruz kalmaktadır. Bu koşullarda tüm devletler şantaja boyun eğmekten kaçınmak, hukukun üstünlüğünü desteklemek ve adaletsizliğe karşı durmak gibi hukuki ve ahlaki sorumluluklara sahiptir. Siyonist kaynaklar Perşembe günü Mısır'ın Tel Aviv'e Refah sınır kapısının tamamen açılması için yoğun baskı yaptığını bildirdi. Siyonist rejim ordusu Tel Aviv'in bir hafta önce Refah kapısını yalnızca Gazze sakinlerinin çıkışı için açacağını duyurduğunu hatırlattı. Radyonun isimleri açıklanmayan iki güvenilir kaynağa dayandırdığı haberde, Kahire'nin Tel Aviv'e bir mesaj göndererek İsrail rejiminin Ürdün'deki El Kerame sınır kapısını tamamen açmasına rağmen Refah kapısını çift taraflı açmaya karşı çıkmasını anlamadıklarını vurguladığını belirtti. İsrail yetkililer iki gün önce El Kerame kapısının Batı Şeria'ya mal geçişi ve Gazze'ye insani yardımlar için açılmasına onay verdiklerini açıklamıştı. Ürdün söz konusu kapının açılması için Amerika'ya baskı yaparken, Siyonist rejim ordusu Mısırlıların da aynı yolu izlemekte olduğunu aktardı. Gazze'deki hastane kaynakları Perşembe günü Han Yunus kentinde 8 aylık bir bebeğin soğuk hava nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Tıbbi kaynaklar Filistinli bebek Rafah Ebu Cezr'in şiddetli soğuk sonucu yaşamını yitirdiğini doğruladı. Bu olayın Gazze'de eşi benzeri görmemiş insani krizin yansıması olduğu belirtildi. Zira çocuklar ve yerinden edilmiş aileler kış soğuğuna karşı hiçbir koruma sağlayamayan çadırlarda barınmak zorunda kalıyor. Gazze halkı günümüzde ciddi barınak, ilaç ve ısınma malzemesi sıkıntısı yaşıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Perşembe günü Siyonistlerin Batı Şeria'da 764 yeni konut inşa planını kınayarak bunun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının özellikle de 2334 sayılı kararın açık ihlali olduğunu açıkladı. İslam İşbirliği Teşkilatı bildiride İsrail rejiminin 764 yeni konut inşa etme kararını ve önümüzdeki 5 yıl içinde Batı Şeria'da 17 yeni yerleşim birimi kurma planını şiddetle kınadı. Bildirdi bu adımların Tel Aviv'in ilhak ve yayılmacı politikasının bir parçası olduğu ve Filistin toprakları üzerinde iddia edilen hakimiyetini dayatma amacı taşıdığı vurgulandı. Amerika Dışişleri Bakanlığı yerel saatle çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Washington'daki bakanlık binasında İsrail Rejimi Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeler ve Gazze hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi. Bakanlığın açıklamasında Rubio ve Saar'ın bu görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra sözde insani gelişmeler, özellikle de Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de barışın sağlanması için sunduğu 20 maddelik planın uygulanması üzerine müzakere ettiklerini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bugünkü yorumumuz İmam Hamenei'nin bugün yaptığı konuşmayla ilgili. Değerli dinleyiciler, haberlerin başında da belirttiğimiz gibi İslami İran, Hazreti Fatıma-i Zehra'nın mübarek doğum günü yıl dönümünde bugün büyük bir sevinç ve coşkuya büründü. Bu münasebetle İmam Hümeyni Hüseyinisi'nde de İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei ve binlerce Ehl-i Beyt muhibbinin katılımıyla coşkulu bir tören düzenlendi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu törende Hazreti Sıddık'a Tahiri'nin doğumunu tebrik ederek günümüzde düşmanın zihinlere, kalplere ve inançlara yönelik propaganda ve medya saldırılarına karşı doğru savunma ve hücum düzeni oluşturulması gerektiğini vurgulayarak mevcut sorunlara ve eksikliklere rağmen İran'ın ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti. İnkılap lideri İmam Hümeyni'nin doğumunun Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha'nın mübarek doğumuyla aynı tarihe denk gelmesini hatırlatarak, iki cihan hanımının fazilet ve menkıbelerinin insan idrakini aşan bir yüceliğe sahip olduğunu söyledi. Bununla birlikte Fatimi olmak gerektiğini, bu örnek şahsiyetten dini bağlılık, adalet arayışı, tebliğ cihadı, eşlik, çocuk yetiştirme ve diğer alanlarda örnek alınması gerektiğini ifade etti. Ayetullah Hamenei, milli direnişi, emperyalistlerin her türlü baskısına karşı dayanıklılık ve sebat olarak tanımladı. Bu baskıların bazen askeri, bazen ekonomik, bazen de medya, kültürel veya siyasi olduğunu belirtti. Batı'nın medya organları ve siyasi askeri yetkililerinin kışkırtmalarını düşmanın propaganda baskısının göstergesi olarak nitelendiren inkılap lideri, bu baskıların amacının bugün Amerika'nın Latin Amerika'daki girişimleri gibi bazen toprak genişletme, bazen yeraltı kaynaklarına hakimiyet, bazen de yaşam tarzını değiştirme ve en önemlisi kimlik değişimi olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin yaptığı konuşmada düşmanın çizgi, tehlike ve hedefini, İslam İnkılabı'nın eserlerini, amaçlarını ve kavramlarını ortadan kaldırmak ve İmam Hümeyni'nin hatırasını unutturmak olarak tanımladı. İmam Hamene'yi bu geniş ve aktif cephede Amerika'nın merkezde yer aldığını, bazı Avrupa ülkelerinin onun çevresinde bulunduğunu ve Avrupa'da geçim sağlamak için uğraşan işbirlikçi, hain ve vatansızların da bu cephenin yanında yer aldığını ifade etti. İran Radyo Podcast. Başlangıçtan günümüze Sömürge isimli podcast serisi sömürgeciliğin utanç vereceği olgusunu ele alırken bu olgunun dünyanın farklı yerlerinde tarihini, arka planını nasıl oluşturulduğuna değinmek istiyoruz. Sömürgeciliğin ortaya çıkışı ve oluşumundaki nedenler aynı zamanda türlerini de ele almak istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Şimdi bugünkü sohbetimizde sömürgeciliğin ülkeler içinde kalkınma ve ilerlemeyi engel teşkil eden diğer boyutlarını ve sonuçlarını ele alacağız. Bazı ülkelerin ilerleyememesinin çeşitli sebepleri arasında politikacılara bağımlılık, kendilerine yenilme, kendilerine inanmama, çalışma etkinliğine sahip olmama gibi bir takım iç faktörler bulunmaktadır. Şimdi bu sohbetimizde bunlardan bazılarına değinmek istiyoruz. Evet, yöneticilere, politikacılara ve planlamacılara bağımlılık sömürgeciliğin sonuçlarındandır. Ülkelerin kalkınmasının önünde bir iç engel sayılmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde yöneticiler, politikacılar ve planlamacılar sömürgecilere bağımlı olup yalnızca onlara hakim olan ülkenin çıkarlarını ve kendi kişisel çıkarlarını düşünürler. Onlar ezilen ulusların kalkınma yolunda adım atmalarını engellerler. Diğer ülkelerle ticari sözleşmeler imzalarken büyük miktarlarda paralar alarak ülke koşullarının gelişmesi için doğru planlama yapılmasına engel olmaktadırlar. Çünkü ülke kendi kendine yetmeye başlarsa artık büyük kişisel kazanç sağlamalarına neden olan ticari sözleşmelerden yararlanamayacaklar. Bir diğer gelişim
Engelleyici iç faktör ise kendinden nefret etme ve kendine inanmamaktır. Az gelişmiş ülkelerde, özellikle eğitimli sınıflarda sömürgecilerin telkinleri nedeniyle ulusal ve yerel becerileri olan inanç eksikliği ortaya çıkmıştır. Bu sorun, insanların kendilerine olan güvenlerini yitirmelerine neden olmuştur. Risk alma ve temel girişimlerde bulunma cesaretlerini ellerinden almıştır. Ancak deneyimler gösteriyor ki herhangi bir ülkede insanlar yeteneklerine güvendiklerinde gelişme ve ilerleme yoluna hızla adım atmaktalar. Buna bir örnek verecek olursak, İranlıların savunma askeri alanlarda teçhizat üretimlerinden nükleer enerji alanındaki kök hücre ve klonlama alanındaki inanılmaz ilerlemelerinden bahsedebiliriz. Sömürgecilerin her zaman egemenlikleri altındaki milletleri aşağılayarak, onların becerilerini göz ardı ederek kendi ruhlarını güçlendirmeye çalıştıklarını belirtmek gerekir. Meslekli etik konusuna dikkat edilmemesi, ülkelerin kalkınmalarının önündeki diğer iç engeldir. Görevleri doğru bir şekilde yerine getirmek ve çalışma vicdanına sahip olmak, hem insanın doğasına uygun olan hem de akıl ve dinin vurguladığı bir şeydir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur: "Gerçekten Yüce Allah sizden birinin herhangi bir işi yaptığı zaman o işi düzgün ve doğru bir şekilde yapmasını beğenir." Henüz çeşitli alanlarda ilerleme kaydedememiş ülke halkları ne yazık ki bu önemli noktaya dikkat etmemektedir. Bu da o ülkelerin yerli ürünlerin kalitesinin düşük olmasına neden olmaktadır. Böylelikle halk ithal edilmiş ürünleri almaya yönelmektedir. Bunun sonucunda da dışa bağımlılık meydana gelmekte ve ülke gelişememektedir. Evet değerli dinleyiciler, sömürgeciliğin sonuçları sadece bir önceki bölümde bahsettiğimiz ve bu bölümün başında söylediklerimizle de sınırlı kalmıyor. Kölelik, bağımlılık, soykırım, toprak gaspı, kültür ve medeniyetin yok edilmesi, çevreye zarar verilmesi sömürgeciliğin diğer sonuçlarındandır. Sohbetimizin devamında bunlardan da bahsetmeye çalışacağız. Ele geçirilen topraklarda sömürgeciliğin etki ve sonuçlarından biri de bu bölgelerde birçok insan grubunun köleleştirilmesi olmuştur. Geçtiğimiz birkaç yüzyılın tarihi incelendiğinde Avrupalı sömürgecilerin dünyada köleliği çok iğrenç bir şekilde yaydıkları ve birçok insanı köleleştirdikleri açıkça ortaya çıkmaktadır. Köle ticareti 15. yüzyılın ikinci yarısında Portekiz Kraliyet ailesi tarafından başlatıldı. Bu ticaretin kurucusu denizci Henry olarak bilinen Prens Henrik idi. Batılılar onu büyük bir kaşif ve denizciliğin kurucusu olarak göstermeye çalışmaktalar. Ancak milattan sonra 1441 yılında Afrika'nın batı kıyılarına vardığında 12 erkek, kadın ve çocuğu yakalayıp yanına köle olarak alıp Lisbon pazarında sattı. Bu kölelerin esaret altına alınmasının başlangıç noktası sayılırdı. Amerika'nın keşfi ve geniş topraklarının fethinden sonra yavaş yavaş köle ticareti ekonomik açıdan son derece önemli bir hale geldi. İspanyollar ve Portekizliler Amerikan kıtasının yerlilerini istihdam etmeyi başaramayınca Afrikalıları avladılar. Daha sonra Meksika'nın ilk piskoposu olan Bartolomé de las Casas adlı bir rahip liderliğindeki İspanyol misyonerler köle ticaretini teşvik etti. Daha sonra İngiltere'nin köle ticaretine girmesiyle köle ticareti büyük bir gelişme gösterdi. İngiliz köle ticareti milattan sonra 1562'de Sir John Hawkins ve 1. Elizabeth tarafından İngiliz tüccarların da katılımıyla başladı. Köleliğin milattan sonra 1445'te başlayıp Brezilya'nın köleliği kaldıran son ülke olduğu yıl olan 1888'de sona erdiğini düşünürsek kölelik döneminin 443 yıl sürdüğü görülmektedir. Bu dönemde Afrika'dan kaç kölenin ihraç edildiği tam olarak bilinmemekle birlikte 100 milyona kadar olduğu tahmin ediliyor. 19. yüzyılın ortalarında Batı Afrika'nın nüfusunun 25 milyon olduğu belirtiliyor. Bazı araştırmacılar küresel köle ticareti olmasaydı bu nüfusun 46 ila 53 milyon arasında olacağını düşünüyor. Bu sömürgeciler sadece Afrika kıtasının maddi zenginliği ve insan gücü yağmalanmakla kalmamış, aynı zamanda bu kıtanın miskun bölgelerini de dengeli bir demografik ve kültürel yapıya sahip olmayan, tarihi miraslarından yabancılaştırılan dengesiz toplumlara dönüştürmüşlerdir. Böylece siyasi ve sosyal yapılar da yıkılmıştır. Bu sorun Afrika kıtasının yeniden canlanma ihtimalini uzun süre yok etmiştir. Önemli olan nokta günümüzde resmi köleliğin sona ermesine rağmen seks endüstrisi ve cinsel kölelik adı altında köleliğin devam etmesidir. Güneydoğu Asya Kadın Örgütü'nün 1991 yılındaki konferansında belirtildiği gibi 1975'ten o zamana kadar 16 yıl içinde dünya çapında en az 30 milyon kadın genel evlerine satıldı. Günümüzde köleliğin bir diğer biçimi de çocuk satışıdır. Üçüncü dünya ülkelerinin çocuklarının satılmasıyla 1980'li yılların başında başlayan çocuk ticareti her geçen gün daha da artmaktadır. 1985 yılına kadar satılan çocuk sayısı sadece 100 bin kişi olarak tahmin edilirken 21. yüzyılın başında bu rakam 6 milyonun üzerine çıkmıştır. Sömürgeciliğin sömürge uluslar açısından daha az ilgi gören bir diğer sonucu ise bağımlılıktır. Geçmişte afyon gibi narkotik maddeler dünyada bilinmiyor değildi. Ancak kullanım alanları oldukça sınırlıydı. Çoğunlukla ilaç ve tıbbi amaçlı ürünlerde kullanılıyordu. Bugün en azından doğuda yaygın olan uyuşturucunun yaygınlaşması Avrupa sömürgecilerinin gelişiyle aynı zamana denk geldi. Önce insanları çeşitli şekillerde uyuşturucu kullanmaya teşvik ederek bu maddeye bağımlılık durumunu yaymaya çalıştılar. Daha sonra da uyuşturucu satarak kendileri büyük maddi kazançlar elde etmeye başladılar. İstatistiklere göre uyuşturucunun yol açtığı kötülükler nedeniyle tutuklananların sayısı 1970'te 400 bin kişiden 1973'te 600 bin kişiye, devamında 1982'de yaklaşık 690 bin kişiye çıkmış, 1985 yılında ise 800 binden fazla kişiye ulaşmıştır. Tüm bu sorunlara rağmen Amerika'da uyuşturucu kaçakçılarının yıllık kazancı en az 25 milyar dolardır. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin 27 Haziran 2022'de yayımlanan son küresel uyuşturucu raporuna göre 2020 yılında dünya genelinde 15 ile 64 yaş arası yaklaşık 284 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı bilinmektedir. İnsanların büyük bir kısmının öldürülmesi ve yok edilmesi sömürgeciliğin bir başka etkisi sayılır. Sömürgeciliğin acı dönemini yaşayan dünyanın her köşesi bu suçların ve toplu katliamların izlerini taşımaktadır. Örneğin Avrupalılar hakimiyetlerini güvence altına almak için Amerikan kıtasını ve okyanuslardaki adaları işgal ederken yerli halklara yönelik soykırım ve kitlesel imha politikasını benimsediler. Troçkist eğilimlere sahip Belçikalı ekonomist, teorisyen ve komünist savaşçı Ernest Ezra Mandel şöyle yazmıştır. İspanyol hükümdarların Amerika'daki korkunç vahşetini herkes biliyormuş. 50 yıl içinde 15 milyon kızılderili insanı öldürmüşlerdir. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Haiti, Küba, Nikaragua ve Venezuela kıyıları tamamen boşaltılmıştır. Şimdi eğer Cezayir halkının Fransızlar tarafından, Libya halkının İtalyanlar tarafından, Afganistan halkı Sovyet hükümeti tarafından ve ardından Amerika tarafından, Irak halkının Irak, İngiltere ve diğer NATO ülkeleri tarafından, Lübnan ve Filistin halklarının işgalci Siyonistler tarafından öldürülmelerini hesaplarsak, soykırım trajedisinin ne kadar derin olduğunu daha rahat bir şekilde anlayabiliriz. Toprak gaspı sömürgeciliğin bir başka utanç verici sonucudur. Avrupalı olmayan uluslara ait olan dünya topraklarının büyük bir bölümü tamamen veya en azından kısmen sömürgeciler tarafından işgal edildi ve gasp edildi. Bu bölgelerin yerli halkı Avrupalılar tarafından yok edilmiş ve yerlerinden edilmiştir. Avrupalı gaspçılar da onların topraklarına yerleşerek o topraklara başka bir isim vermişlerdir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri olarak bilinen Batı Yarımküre'nin büyük bir kısmı Kızılderililerin ve bu bölgelerin diğer yerlilerinden oluşan halka aitti. Ancak Avrupalı göçmenler bu bölgelerin yerlilerini öldürmüş ya da zorla evlerinden çıkartmışlardır. Bu gasp ettikleri yere de Amerikan adını vermişlerdir. Sömürgecilerin gaspına bir diğer örnek de Filistin topraklarının gaspıdır. Bu topraklar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler tarafından gasp edilmiş ve bu toprakların asıl sakinlerinin rızası olmadan dünyanın dört bir yanından bu bölgeye göç eden Yahudilere devredilmiştir. Diğer ulusların kültür ve medeniyetlerinin yok edilmesi sömürgeciliğin bir başka sonucu sayılır. Sömürgeciler, özellikle Batılılar, ellerindeki araçlarla diğer ulusların kültürlerini yok ettiler. Dünyanın pek çok yerinde ahlak sistemi ve düşünce sistemiyle kanaatlerin ve insani değerlerin, dini inançların oluşumunun temelleri yıkılmış, kültür ve sanat en alt düzeye inmiştir. Bu koşullar nedeniyle kültürlerin çökme riski her zamankinden daha fazla olmuştur. Sömürgeciler sadece kültürlerini yok edilmesine önem vermekle kalmayıp, aynı zamanda sömürgeleştirilen ulusların uygarlıklarından geriye kalan eserleri de yok etmiş veya yağmalamışlardır. Örneğin Amerika'da beyaz göçmenler ve işgalciler kötü medeniyet gibi bahanelerle Amerikan yerlilerinin sanat eserlerini, tarihi eserlerini, yazılı metinlerini ve çizimlerini yok ettiler. Anglo-Amerikan tarihçi ve oryantalist Bernard Lewis'e göre modern düşünce aşina olanlar bilirler ki Batı Avrupa'nın yayılmacılığında ahlaki yoksunluk vardı. Baltık Denizi'nden Pasifik Okyanusu'na kadar egemenlik alanına sahip Moğollar, Hunlar, Osmanlılar gibi önceki pervasız yayılmacılıklarda bu yoktu. Sömürgeciliğin sonuçları hakkında şu son noktanın da belirtilmesinde fayda vardır. Sömürgeleştirilen toprakların çevre, insan ve maddi kaynaklarının yok edilmesidir. Sömürgeciler insanları öldürmenin ve toprakları gasp etmenin yanı sıra çevreyi de tahrip etmiş ve insanlığa onarılamaz zararlar vermiştir. Örneğin 1991 yılında Fars Körfezi bölgesinde yaşayan 43 gün süren petrol savaşının bölge üzerinde pek çok yıkıcı etkisi olmuştur. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Fars Körfezi bölgesindeki Arap ülkeleri 1994 yılında bu savaşta 620 milyar dolar kaybettiklerini açıklamıştı. Suudi Arabistan'ın Amerikan ordusunun varlığı için ödediği harcamaların ve bu ülkenin diğer harcamalarının sadece bir kısmı 55 milyar dolardı. Amerika bu savaşta büyük miktarda seyreltilmiş uranyum kullandı. Bu malzemelerin kullanımı bu savaştan sonra doğan birçok Iraklı çocuğun organ eksiklikleriyle doğmasına neden oldu. Seyreltilmiş uranyum Iraklılar dışında bölgede savaşa katılan askerleri de etkiledi. Fars Körfezi sendromu olarak anılan çeşitli kanser türleriyle karşı karşıya kaldılar. Bu konuda belirtilmesi gereken bir başka noktada gelişmiş ülkeler para harcamak ve uygun bir çözüm bulmak yerine birçok tehlikeli bileşen içeren elektronik atıkları, tehlikeli çöplerini güvenli ve düzgün bir şekilde gelişmekte olan ülkelere dökmeyi tercih etmişlerdir. Her ne kadar Asya ve Güney Amerika'daki gelişmekte olan ülkeler bu atıklardan nasibini alıyor olsa da gelişmiş ülkelerin en büyük atık destinasyonu Afrika kıtası gibi ülkelerde görünmektedir. Örneğin 1980'lerin sonlarında Amerika'nın Philadelphia kentinden gelen yaklaşık 1500 ton atık Kenya'nın başkenti yakınlarındaki Kasa Adası'na boşaltıldı. Raporlara göre bu 10 yıl boyunca İsviçre, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerden Gine-Bissau'ya 1 ila 3,5 milyon ton arasında toksik ilaç ve endüstriyel atık gönderildi. Ancak yasa dışı atık depolamanın en şok edici örneklerinden biri Fil Dişi sahilinin ekonomik başkenti Abidjan çevresindeki 14 çöp sahasına 500 ton zehirli atık atılması oldu. Bu alanlar içme suyu kaynaklarının ve tarım arazilerinin yakınında bulunuyordu. Abidjan'da zehirli atıkların boşaltılması sonucu 8 kişi öldü, 8 binden fazla kişi hastanelere ve tıp merkezlerine intikal ettirildi. Bu vakalar sizlere sunduğumuz sömürgeciliğin etkileri ve kötü sonuçlarının sadece bir bölümüydü. Evet değerli dinleyiciler, başlangıçtan günümüze kadar Sömürge isimli podcast serisinin sonuna geldik. Bu podcast serisinde sizlere sömürgeciliğin arka planı, tarihi, tanımları ve etkileri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarız ki bu görevi en iyi şekilde yapabilmişizdir. Ve başlangıçtan günümüze kadar Sömürge Podcast serisi ilginizi çekmiştir. Bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İman Nuru. Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Belçikalı yeni Müslüman Frederick Van Ormer şöyle diyor: "Geleceği çok iyi ve aydın görüyorum. Dünya halkı İslam'a yöneliyor ve İslami uyanış dalgasıyla birlikte bu yönelişin daha da arttığı anlaşılıyor. Biz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna inanıyoruz. O zaman geleceğe bakışımız aydın ve müspettir. Bu durum hiç kuşkusuz bizim İslam'a karşı sorumluluklarımızı da artırıyor. İslam dininde gençlerin hakkında ve gençlik gibi değerli fırsatın doğru kullanılmasına sık sık vurgu yapılmıştır. Özellikle gençler ve ergenler genellikle hakikati benimsemeleri için saf ve temiz kalpleri vardır. Kuru ve mantıksız bağnazlıklardan uzaktır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur: "Sizi gençlere iyi davranmaya tavsiye ediyorum. Zira onların daha narin kalpleri vardır. Gerçekten de Rabbim beni müjdeleyici ve uyarıcı olarak görevlendirdiğinden gençler benimle ahit bağladı ve ihtiyarlar bana muhalefet etti." Asr-ı Saadet tarihine bakıldığında da pak kalpli ve coşkulu gençlerin İslam'ın ilerlemesinde önemli rol ifa ettikleri anlaşılıyor. Nitekim İslam'ın ilk günlerinde en çok gençler, hatta ergenler hakikat ve aydınlığı bulmak üzere o dönemin karanlık ve hurafe dolu ortamında İslam dinini benimsediler. Frederick Van Ormer, Allah'ı arayan fıtratı onu çok çabuk ve henüz 16 yaşındayken İslam gibi aydın ve ilerici dine yönelten yeni Müslümanlardan biridir. Gerçekte Frederick'in yaşamında boşluk ve kimliksizlik duygusu onu dünya ve varlık alemi hakkında sorularına cevap veren ve ruhi ihtiyaçlarını karşılayan bir dini aramaya yöneltti. Burada Frederick'in yaşadığı yerin Müslümanların yaşadığı semte yakın olması yavaş yavaş İslam dini ile tanışmasına ve sonunda da Müslüman olmasına vesile oldu. Bu arada Frederick Van Ormer dinini değiştirmekle ailesine pek fazla sıkıntı çekmedi. Frederick şöyle diyor: "Babam dinsizdi ama annem Hristiyan sayılır. Bir de ağabeyim var. O da sözde Hristiyan ama pratikte Hristiyan sayılmaz. Dolayısıyla Müslüman olduğumda fazla sıkıntı ile karşılaşmadım. Zira fazla tepki vermediler. Daha sonraları hatta sevindiler. Zira İslam ahkamına göre ailemin hürmetini koruyordum." Yeni yeni Müslüman olan insanların ailelerinin ilgisini çekmekte başarılı olmalarının bir etkeni İslam talimine göre ailelerine ve yakınlarına, özellikle de ebeveynlerine saygı göstermeleridir. Kuşkusuz İslam dini benimsemek, Friedrich'in bu dini tam olarak öğrenmesi ve yüce talimi ile tanışmasının başlangıcıydı. Zira Frederick henüz bu semavi dinin talimini pek bilmiyordu. Bu yüzden Belçikalı genç Müslüman Frederick, işin başında sapkın Vahhabi tarikatının propagandalarından etkilenerek bu tarikata yöneldi. Ancak bir süre sonra Vahhabilerin sapkın ve bağnaz inançları Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin siyeriyle büyük çelişki arz ettiğini fark etti.
Tahran Radyosu.
Günlerden bir gün Frederick'in arkadaşlarından biri ona İslam peygamberinin Pak Ehl-i Beyti hakkında bir şey bilip bilmediğini sordu. Frederick de bu konuda bilgisi olmadığını söyledi. Frederick bu maceranın devamını şöyle anlatıyor: "Merak ettim. Bu yüzden kitapçıya gittim ve Şia mezhebi hakkında daha fazla öğrenmek istedim. Bu yüzden benim Şia mezhebi hakkında tüm bilgilerimin araştırma temeline dayandığını söyleyebilirim." Böylece bundan sonra Belçikalı yeni Müslüman Frederick, yaşamında İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti hakkında yeni bir araştırma dönemine başlıyor. Sonunda Frederick'in Şia olması ile sonuçlanıyor. Frederick bundan sonra kendine Said adını veriyor. Frederick şöyle anlatıyor: "Batı dünyasında, özellikle de Belçika'da Vahabilerin propagandaları oldukça geniş, kandırıcı ve şatafatlıdır." Frederick bu konuyu şöyle anlatıyor: "Vahabiler mali ve propaganda bakımından Suudi Arabistan tarafından çok destekleniyor. Onlar hatta halkın arasında bedava kitap dağıtıyor ve Vahabiliği hakiki İslam gibi tanıtmaya çalışıyor." Gerçekte sapkın Vahabiler, Hristiyan misyonerleri taklit ederek muhtaç insanlara maddi mali yardımlarda bulunuyor ve bu şekilde onları batıl inançlarına çekmeye çalışıyorlar. Oysa batıl inancı para ve saptırıcı propagandalarla uzun süre korumanın mümkün olmadığı kesin bir gerçektir. Bu süreçte ilginç olan nokta ise batılı devletlerin de doğrudan ve dolaylı bir şekilde Vahabilerin faaliyetlerine destek vermeleridir. Bu konuda Said, sapkın Vahabilerle Şiaların propaganda faaliyetlerini karşılaştırarak şöyle diyor: "Belçika'da Şia Müslümanların bir konferansta veya herhangi bir etkinlikte istedikleri her şeyi söyleyemiyor veya İmam Hümeyni ve hakiki İslam hakkında konuşamıyor. Ancak Vahabilerin propaganda şartları açıktır. Vahabilerin büyük merkezleri var. Öyle ki herkesi şaşırtıyor. Batılılar bir yandan Vahabiler bağnaz ve tehlikeli diyor, diğer yandan hükümet onların faaliyetlerini engellemiyor ve çok rahat propaganda yapıyorlar. Bu durum Vahabilerin desteklendiklerini gösteriyor. Kuşkusuz Batılı devletlerin bağnaz ve kuru kafalı Vahabilere destekleri yeni bir konu değildir. İngiltere Devleti Arabistan'da Suud Hanedanı'nın iktidarı ele geçirmesinde anahtar rol ifa etti. O günden bu yana da bu despot hanedan başta Amerika olmak üzere Batılı devletlerce desteklendi. Batılı devletlerin Suriye'de Vahabi teröristlere çok yönlü destekleri, bu devletlerin sapkın Vahabilerle hiçbir sorunları olmadığını, üstelik Batılı devletlerin İslam dini karalamalarına malzeme oluşturduklarını gösteriyor. Vahabi tarikatının Batı dünyasında propagandaları ile ilgili ilginç bir konuda bu zümrenin ancak Vahabi olacak insanları Müslüman yapmak istemeleridir. Başka bir ifade ile Vahabiler kendilerinden başka hiç kimseyi Müslüman kabul etmiyor. Bu konuda Friedrich'in başına gelen macera gerçekten aydınlatıcı ve ibret vericidir. Friedrich, Şia mezhebini seçtikten sonra bilgisini artırmak için Şeyh Abdullah Dahduh adında bilgi bir alimin derslerine katılıyordu. Şeyh Dahduh, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İmam Rıza Aleyhisselam'ın İslami merkezi ve caminin kurucusuydu. O güne kadar birçok genci İslam dinine cezbetmişti. Ancak bu Şia alimin aydınlatıcı faaliyetleri bağnaz ve sapkın Vahabilerin hoşuna gidecek bir durum değildi. Zira Vahabiler kendi batıl inançlarından başka hiçbir inanca tahammül edemiyorlardı. 13 Mart 2012'de birkaç bağnaz Vahabi Brüksel'de İmam Rıza Aleyhisselam Camii'ni kundakladı. Ve Şeyh Dahduh yangını söndürmeye çalışırken onu balta ile barbarca şehit ettiler. Said Ormer bu korkunç cinayet hakkında şöyle diyor. Ben o şehidin talebelerinden biriydim. Gerçekte iyi ve büyük bir alimdi. Biz salı ve pazar günleri derslere katılıyorduk. Şehadeti Belçikalı Müslümanlar için büyük bir kayıptı. Buna karşın Said Ormer, Şeyh Dahduh'un şehadetinin Belçika'da Müslüman topluluğu arasında etkisi hakkında şöyle diyor. Şeyh Dahduh'un şehadeti çok olumlu sonuçlar doğurdu. Mazlumane bir şekilde kanı akıtılan bir şehidin kanı faydasız olamaz. O maceradan sonra Şia ve Sünni Müslümanların ilişkileri iyileşti ve birlik oldular. Zira halk da neden bu kadar iyi olan bir insan o şekilde ve mazlumane şehit edildi diye sormaya başlamıştı. Bu olay Belçika'da İslam'a eğilimin artmasına vesile oldu. Ormer, Ehl-i Beyt ve Şia hakkında tebliğ faaliyetleri yeterli olmadığını, bunun için de tebliğ merkezleri de az olduğunu belirtiyor. Said bu konuyu şöyle açıklıyor. Şia hakkında araştırma yapmak için kitapçıya gittiğimizde Allame Musevilari ve Üstad Mutahhari'nin kitaplarından bazılarından başka Şia'nın büyüklerinden pek fazla kitap bulamıyoruz. Bence çeviriler arttırılmalı ve Ayetullah Cevadi Amuli gibi alimlerin eserleri sade ve akıcı bir dille çevrilmeli, dini iyi kaynaklar olarak başka ülkelerin de halkına sunmalıdırlar. Belçikalı yeni Müslüman Said Ormer, halkın Şia'nın ilerici inançları hakkında bilgilenmeleri için bizzat harekete geçmiş ve daha başka kitapları bu mezhebi tanıtmak için tercüme etmeye çalışmıştır. Said bu konuda şöyle diyor: "Bir arkadaşla Allame Tabatabai ve Cevadi Amuli'nin kitaplarını felsefi ve fikri bir atmosferde çevirmeye karar verdik. Zira Belçika'nın kültürünü biliyoruz." Said Ormer, Vahabilerin engellemelerinden başka Belçika medyasının İslam karşıtı propagandasıyla da karşı karşıya bulunmaktaydı. Said bu konuda şöyle diyor: "Televizyon kanallarında İslam karşıtı film ve program çok fazla. 11 Eylül filmi ya da teröristlerin hakkında hazırlanan ve İslam'ın adına mal edilen filmler gibi. Medya şiddetli bir şekilde halkın beynini yıkamaya çalışıyor. Dolayısıyla Belçika gibi bir yandan İslam hakkında yoğun propaganda yapılan, diğer yandan Vahabiler de propagandaları ile İslam'ın imajını zedeleyen ülkelerde hakiki İslam'ı tanıtmak çok zor bir iştir." Ancak buna karşın Said Ormer, İslam'ı tebliğ etmekten umudunu kesmiş değil. Zira İslam dini mantıklı, ilerici ve insan fıtratına uygun bir dindir ve sadece doğru biçimde tanıtılması gerekir. Said, İslam'ın geleceği hakkında ise şöyle diyor: "Geleceği çok iyi ve aydın görüyorum. Dünya halkı İslam'a yöneliyor ve İslami uyanış dalgası ile birlikte bu yönelişin daha da arttığı anlaşılıyor. Biz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna inanıyoruz. O zaman geleceğe bakışımız aydın ve müsbettir. Bu durum hiç kuşkusuz bizim İslam'a karşı sorumluluklarımızı da artırıyor. Yakında İslam dini bütün dünyayı saracaktır." Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde daha iyi bir yaşama sahip olmak için gereken ilkelerden biri olan zaman yönetimi konusunu ele alacağız.
Bizim hayatımızı daha iyi bir hale sokan önemli etkenlerden biri zamanı doğru kullanmaktır. Zaman elimizde nakit olarak bulunan ve nasıl harcayacağımızı bizim karar vereceğimiz en önemli servetimizdir. Zaman etkili ve doğru kullanmak hayatta ve iş hayatında başarılı olmak için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Zamanlarının yönetilmesine önem veren insanlar yaşamlarında büyük başarılar elde ederler. Zaman yönetimi demek, zamanı hedeflerimize ve isteklerimize ulaşmak için doğru ve yararlı bir şekilde kullanmaktır. Düşünenlere göre zaman yönetimi bulunduğumuz devrin zaruretlerinden biridir. Hani vakit nakittir derler ya, duymuşsunuz muhakkak, aslında zaman çok çok daha değerlidir. Çünkü hiçbir zaman geri dönme ve yaratılma imkanı yok. Zamanımızı kimseden borç alamazsınız. Borç veremezsiniz. Biz sadece bir kez yaşamak hakkına sahip olup ikinci bir şansımız yoktur. Zamanımızı ne kadar doğru kullanırsak o kadar daha iyi yaşayacağız.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın 5 ciltlik Biharul Envar kitabında ise şöyle buyurulmuştur. Akıllı insan zamanını bilerek görevlerini yerine getirmekle mükellef. İçinde yaşadığı zamanın şartlarına vakıf olan birisi yanlışlara karşı korunacaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Yaşam günlerinizde ilahi günler vardır. Bu fırsatları kaçırmayıp en iyi şekilde yararlanmaya çalışın. Biz geçmişi değiştirmeyebiliriz ancak geleceği şekillendirmek bizim elimizdedir. Herkesin bulunduğu durum onun geçmişteki tedbiri ve çabalarına bağlıdır. Ancak gelecek durumu da bugünkü çabaları ve önlemlerine bağlıdır. Daha iyi bir hayat ve parlak anlar yaşamak için şimdiden harekete geçin. Her şeyi kadere bırakmayın. Böylece sadece hayat akışının seyircisi kalmayın. Sizin irade, hareketlilik ve çabalarınız bir inşaat ustasının elinde bulunan tuğlalar gibidir. Bu usta tuğlaları üst üste koyarak büyük ve güzel bir ev yapabilir. Siz de zaman yönetimi vesilesiyle zamanı parçalara ayırıp bir tuğla misali üst üste koyarak başarı elde edebilirsiniz.
Tembel insanlar genellikle zamanlarını boşuna harcarlar. Bu tür insanlar hayatlarında belirli hedefleri olmayan insanlar olup sloganları genellikle oluruna bıraktır. Tembel insanlar gün boyunca saatlerce uyuyup televizyon önünden kalkamayan ve tüm zamanını sanal ortamda geçiren oynayıp eğlenmek ile geçiren insanlardır. Tembel insanlar anda yaşayıp çevrelerindeki insanlara çok bağımlı insanlardır. Çünkü tek başlarına hiçbir işte başarılı olmayacaklarını düşünüyorlar. Bu tür insanlar da depresyona girme vakaları sık sık görülmektedir. Bunun sebebi de bu tür insanlar izzeti nefislerinin ve morallerinin düşük seviyede olmasıdır. Tembel insanlara karşın aktif ve dinamik insanlar da zaman fazla değil, az bile gelir. Gerçekte daha iyi yaşamayı hedef edinen neşeli ve aktif insanlar zaman darlığından dolayı hep görülmesi gereken işleri vardır. Durum böyleyken bu vakit darlığının nerelerden kaynaklandığını sormamız lazım. Psikologlar farklı örnekleri inceleyerek zaman yönetimindeki engellerin birkaçını ortaya çıkarmışlardır.
Psikologlar ve filozofların bakış açısından zaman yönetimi ve vakit planlaması yolundaki en önemli engellerden biri de gerçek dışı afaki hayaller peşinde koşmaktır. Bizim kimilerimiz kafamızdaki çok büyük hayallerimizden dolayı vakit darlığı sorunu yaşadığımızı zannediyoruz. Arzulamak ve hayal kurmak kötü olmamasının yanı sıra insanın hareket edip çabada bulunmasında büyük rol oynamaktadır. Her insanın kendine has hayalleri vardır. Böyle bir insanın boş olduğu zamanlarda bu hayallere dalması, onun yorgun zihninin ulaşılması zor dünyaya yolculuk yapmasına neden olur. Ancak hayal kurarken gerçekçi olmakta fayda var. Hayal kurarken tek başınıza veya başkalarına danışmak suretiyle o hayalin ne kadar gerçekleşebilecek olduğunu da hesaba katmanız gerekiyor.
Acaba hayalini kurduğum şeyin gerçekleşmesi için gerekli zamana ve imkanlara sahip miyiz?
Tahran Radyosu.
Gerçeği uzak, gerçek dışı hayalleri bir kenara bırakmak size daha iyi bir yaşama vaat edecektir. Örneğin büyük bir insan olmaya karar verdiğiniz zamanı düşünün. Dünyanın ekonomik ve endüstri alanında başarılı devlerden biri olmak istediğinizi düşünün. Kültürde, sanatta veya bilimde kalıcı bir portre haline gelmek istediğinizi düşündüğünüzde zaman, imkanlar, beceriler ve birçok başka etkeni de gözden kaçırmamanız gerekiyor. Psikologlara göre zaman yönetimi alanındaki en önemli sorunlardan biri karar verme ve önceliklendirme becerilerinin kişilerde bulunmamasıdır. Tabii karar vermek alanındaki tüm sorunlar bizim karar almaktaki becerimizin zafiyetinden kaynaklanmıyor. Kimi zamanlar karar vermenin korkusu veya aslında seçmemenizde tereddütlü olmamız bizim yanlış bir karar vermemize yol açabilir. Gerçekte tereddütlü davranmak özellikle de kronik ve sürekli bir davranış haline gelmesi takdirde ciddi bir bozukluk olarak hayatımızın kalitesini düşürebilir.
Çağdaş Alman şair ve tercüman Walter Kaufmann bu konuyla ilgili karar verme korkusu başlıklı teorisini ortaya atmıştır. Bu konuyla ilgili örneğimize dikkat edin. Cemil uzun bir zamandır arabasını değiştirip daha iyisini almak istiyor. Ancak elindeki arabanın bir tık üstünü almak için on binlerce para ödemesi lazım. Böylece ne bu hayalini unutabiliyor ne de kesin olarak ne yapacağına dair bir karara varıyor. Cemil kredi çekip arabasını değiştirebilir ancak bu konudaki tereddüt onun hayatını felç etmiş durumdadır. Evet arkadaşlar, karar verme korkusu kişinin iradesini zayıflatıp yok edebilir. Böyle bir kişi başkalarının görüşüne bağlıdır. Halbuki daha iyi yaşamak için güçlü bir iradeyle hayatın önemli kararlarını vermek zorundasınız.
Kimi zamanlar karar verme korkusu değil, işlerin ve faaliyetlerin önceliklendirilmesi bizim zaman yönetimi ve hayat planlamasında aksaklıklar yaşamamıza yol açabilir. Bazı dönemlerde aşırı yoğun olduğumuz zaman işlerin hangisini bir kenara bırakıp hangileriyle ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunu bir örnek ile anlatalım. Zehra bir öğretmen olarak eğitim alanındaki en güncel metotları öğrenip sınıfta uygulamak istemesinin yanı sıra evde de profesyonel bir aşçı olup olağanüstü bir ev hanımı olmak istiyor. Zehra çocuklarının duygusal ve başka açılardan eksiksiz bir şekilde yetiştirilmesinden de yana bir kadın. Spordan vazgeçmeyen Zehra'nın voleybol dalında şampiyon olma hayali de vardır. Acaba Zehra'nın bu kadar alanda başarılı olma şansı var mıdır? Kesinlikle imkansız. Tabii bunların hepsini sıralayıp önceliklendirmesi lazım. Önceliklendirme her insan için gerekli ancak zor ve sorunlara da yol açabilen zaruri bir beceridir. İyi düşünen insanlara danışmak, böyle bir durumda bizi doğru karar vermekte destekleyen bir yöntemdir. Önceliklendirme vasıtasıyla en önemli seçenekler ilk sıralara yerleşip daha az önemli olanlar ise daha sonraya bırakılır.
Psikologlara göre yok diyebilmekteki zafiyette zaman yönetiminde engeller oluşturan bir etkendir. Eğer sizde hayır demek sanatına sahip değilseniz bundan dolayı ağır bedeller ödemeniz gerektiğini unutmamanız lazım. Yok deme kabiliyetine sahip olmayan insanlar gerektiğinden daha fazla zahmete ve zorluğa katlanmak zorundalar. Örneğin önemli bir projenin başındayken akrabalar veya arkadaşların biri arayıp sizin onunla alışverişe gitmenizi istediği bir durumu yaşadınız mı hiç? Veya aynı durumda sizi bir ziyafete çağırıp sizde yok diyemediğiniz olmuş mudur hiç? Böyle olursa gerçekte siz önemli işleri bırakıp asıl hedefinizden uzaklaşmış olacaksınız. Zamanınızı boşa harcayıp kötü bir zaman geçireceksiniz. Hayır diyemediğinizden dolayı. Başkalarına yardım etmek ve ihtiyaçlarını gidermek her kişinin insani görevlerindendir. Ancak bu özelliğinde aşırıya gitmesiyle kişi suistimallere ve istismarlara maruz kalabilir. Örneğin genellikle insanlar yardıma ihtiyaçları olduğu zamanlar daha çok hayır deme gücüne sahip olmayan insanlardan yardım isterler. Böyle bir kişi ne zamanını yönetebilir ne de başkalarına zamanının değerli olduğunu anlatabilir. Hayır deme sanatındaki zafiyet insanı ahlak dışı davranışlara, fesada ve yokluğa sürükleyip genelde kişinin hayatını krize sokabilir. Daha iyi yaşamak için zamanınızı yönetip bu zamana ayrı bir değer kazandırmanız lazım.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz.
Bizleri arzu ettiğiniz takdirde Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, İslam dininde en yüce ve en önemli ibadetlerden biridir. İbadet ya sözle ya da amelle yerine getirilen bir fiildir ve namazda her iki fiil bir arada söz konusudur. Namaza durduğumuz vakit, hamd ve sure okuduğumuzda yine rükû ve secde veya teşehhüd amelinde zikir söylediğimiz vakit sözlü ibadeti yerine getirmiş oluruz. Ancak namaza durmak, kıyam, rükû ve secdeye kapılmak hepsi amelle ibadet sayılır. Bu yüzden İslam peygamberi namaz İslam'ın zirvesi anlamındadır diye buyurmuştur. Yine ünlü bir hadiste Hazreti Ali aleyhisselamın şerefli ömrünün son anlarında şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah için, Allah için
namaz hakkındı. Çünkü sizin dininizin sütunudur.
İmam Bagır Aleyhisselam bu benzetmeyi şöyle açıklamıştır. Namaz dinin sütunudur. Bir çadırın direği gibi eğer ayakta dimdik durursa, kazıklar ve ipler ona bağlı, sapasağlam yerinde durur. Ancak direk eğildiği veya kırıldığı vakit bunlardan hiçbiri yerinde kalmaz. Dolayısıyla eğer kulla Allah arasında namaz ibadetiyle kurulan irtibat kesilecek olursa, diğer amellerin ve ibadetlerin hiçbir faydası yoktur.
Namaz, insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandıran bir ibadettir. Çünkü namaz, insanda ihlas ruhunu canlandırır. Bir hadiste İmam Sadık Aleyhisselam'dan şöyle okumaktayız. Kıyamet gününde kullardan hesabı sorulan ilk mesele namazdır. Eğer kabul görürse diğer amellerin hesabı da kabul edilir. Eğer reddedilirse diğer ameller de reddedilmiş olur. Belki bu yüzdendir ki namaz kulun Yaradan'la en iyi irtibat yoludur. Eğer doğru biçimde bu yol kat edilir ve yerine getirilirse kulun Allah katına yakınlaşmasına ve ibadetinde ihlasa vesile olur. Ve diğer amellerin de kabul görmesine yardımcı olur. Aksi takdirde diğer amelleri de itibarını kaybeder.
Ankebut suresinin 45. ayetinde namazın insanları çirkin amellerden alıkoyduğu buyurulmuştur. Namaz insanlara en güçlü caydırıcı gücü, yani Allah'ı ve Ma'd'ı hatırlattığı için günahlardan ve münkirlerden uzaklaştırıcı etkisi vardır. Namaza duran insan tekbir diyor ve Yüce Allah'ın her şeyden üstün olduğunu itiraf ediyor ve ardından onun nimetlerini hatırlayarak Rabbine hamd ve dua ediyor. Kuşkusuz bu ameller namaza duran insanın kalbini ve ruhunu Hakk'a doğru yürüme ve pak olma hissiyle aydınlatır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 45. ayetinin devamında Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir şeklinde buyurur. Gerçekte Yüce Allah ayetin bir bölümünde çok önemli bir meseleyi beyan ediyor. O da şu ki Allah'ı anmak her türlü hayır ve saadetin vesilesidir. Gerçekte insanı her türlü münkirden ve günahtan alıkoyan da Allah'ı anmak ve zikretmektir. Her namaz ibadet açısından en mükemmel ve en yüce ibadet olmakla beraber fuhuş ve münkiri de önleyici etkiye sahiptir. Rivayetlere göre bir gün Medine halkından bir genç İslam peygamberi ile birlikte namaz kılar. Aynı zamanda günah da işler. Bu durum İslam peygamberine bildirildi. O hazret şöyle karşılık verdi. Bir gün namazı onu günahtan alıkoyacaktır. Bir süre sonra o genç tevbe etti.
Namazın doğruluğuna vesile olan şartlardan başka namazın yüceliğine ve kemale ermesine katkı sağlayan bir dizi şartlar daha söz konusudur. Namazın kemal derecesine erme şartlarından biri, namazın içeriğinden başka iç ve dış paklıktır. Çünkü bilindiği üzere namaz kılınan mekan, namaz kılan insanın giysileri, üzerinde namaz kılınan halı, abdest alınan su ve hatta abdest alınan mekan temiz olmalı gasp edilmiş mekan olmamalı ve başkalarının hakkına taciz edilerek elde edilmemiş olmalıdır. Namaz kılan insan başkalarına zulümden, az satmaktan, rüşvet almaktan ve haram kazançtan uzak durmalıdır. Bu yüzden namazın 5 vakit kılınması başkalarının hakkına uyuma çağrısı gibidir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Namazının kabul edilip edilmediğini bilmek isteyen kimse, kıldığı namazların onu çirkinliklerden ve kötülüklerden uzak tutup tutmadığına bakması gerekir. O zaman her ne kadar çirkin amellerden ve günahlardan uzaklaşmışsa, namazı da o kadar kabul görmüştür.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ila 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Oh,